Ayrım 14, sayfa 145. 2, 4, 1. Evrim kanunu ile evrim teorisi arasındaki farklar. Evrim konusunda üç şey birbirine karıştırılmaktadır. Sünnetullah olan evrim, evrim teorisi ve materyalist evrim teorisi. Evrim, aşamalı bir gelişim sürecini ifade eder. Buna eski dilde tekamül denir. Rab, Allah'ın esma-i hüsnasındandır. Kur'an'da 962 kez geçer. Anlamı terbiye edendir. Terbiye, yaratılış amacını gerçekleştirmesi için basit halinden en kaliteli haline doğru bir şeye yol aldırmak anlamına gelir. Dolayısıyla evrim, Rab olan Allah'ın terbiyesinin kaçınılmaz sonucudur. İslam ile çatışan evrim değildir, hatta evrim teorisi de değildir. Zira İslam, Allah'ın dini, evrim, Allah'ın yöntemidir. Allah'ın dini ile Allah'ın yöntemi çatışmaz. Yaratılış baştan sona evrim sünnetini haber verir. Kur'an her canlı varlığın sudan var edildiğini söyler. Bunun anlamı açıktır. Tek hücreli mikroskopik canlılardan başlayıp insanla taçlanan yeryüzündeki hayat süreci Allah'ın iradesinin sonucudur. Evrim sünnetine sadece canlılar değil cansızlar da tabidir. Evrim teorisi ise her teori gibi yanlışlanmaya açık bir tezdir. Doğruları olduğu gibi yanlışları da vardır. Doğruları alınır, yanlışları atılır. Zira Kur'an ile inşa olmuş bir akıl, baktığı her meseleye kategorik değil, analitik yaklaşır. Süpürücü değil, seçip ayıklayıcıdır. Evrim sünneti ile evrim teorisi arasındaki bağlantılar vardır. Bu sadece doğal değil, kaçınılmazdır da. Fakat bu ikisi aynı şey değildir. Arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz. 1. Evrim sünneti, aksi düşünülemez bir biçimde iradeli bir öznenin bilinçli bir tercihidir. Bu yüzden her varlık anlam ve amaç taşır. Materyalist evrim teorisinde bilinçli ve yaratıcı bir özne yoktur. Bu yüzden varlığın bir anlam ve amacı da yoktur. 2. Allah'ın sünneti olan evrim tesadüfleri reddeder. Materyalist evrim teorisi tesadüfleri reddetmez, aksine evreni ve hayatı ihtimal hesaplarının imkansıza yakın olduğunu bile bile tesadüfle açıklamaya çalışır. Materyalist ve naturalist evrim yorumu tesadüfü Tanrı'nın yerine koyar. 3. Allah'ın sünneti olan evrim, ilahi müdahaleye ve sürprizlere açıktır. Bu sürprizler yoktan yaratılma, cansızlarda faz değişimi, canlılarda büyük mutasyonları kapsar. Dipnot 41. Weinberg, maddenin katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçişi gibi evrenin ilk evresinde parçacık fiziğine zayıf etkileşimler adı verilen bir faz değişimi yaşanmış olabileceğini söyler. İlk 3 dakika, sayfa 155. Evrim teorisi ilahi müdahaleye ve sürprizlere kapalıdır. Nitekim Darwin büyük sıçrama ve mutasyonları kabul etmemiştir. Fakat sonradan yapılan ilmi çalışmalar Darwin'i yalanlamıştır. 4. Evrim sünneti delili tüm yaratılmışlar olan muhteşem bir ilahi kanundur. Fakat materyalist evrim teorisi evrimin babası Darwin'i de aşarak sonunda ateizm koltuk değneğine dönüşmüş bir dogma olup çıkmıştır. Dogmalar sadece inanç sistemler için değil, İdeolojiler için de geçerlidir. Evrim konusunda Müslümanlar içlerinden çıkan bazıları tarafından fena halde aldatılmışlardır. Evrimin ilahi bir sünnet oluşunu haber veren Kur'an'dan habersiz kimseler, evrim sünneti ile ateizme ayet edilen evrim teorisi arasındaki farkı fark etmemişlerdir. Eğer bunu cahilliklerinden değil de bile bile yapmışlarsa bu, İslam'ı, Kur'an'ı ve tabiatın Kur'an'ını düpedüz inkar anlamına gelir. Bu öncekinden daha vahimdir. 2, 4, 2. Evrim ve sünnetullah. O eşsiz yaratışıyla bir şeyin olmasını dilediği zaman sadece ona ol demesi yeter. O da oluş sürecine girer. 36, 82. Bir işin olmasını murad ettiğinde ona sadece ol der ve o da oluş sürecine girer. 2, 116. Gökleri ve yeri 6 aşamada yaratan, ardından hükümranlık makamına kurulan odur. 54, 7. Ayrıca 7.54. Gökler ve yer başlangıçta bitişikken biz onları ayırdık ve her canlıyı sudan kıldık. 21.30. Sizi uzun süreçler içinde halden hale evirip çevirerek yaratan O'dur. 71.14. Sizi toprak türünden yaratması O'nun mucizevi işaretlerinden biridir. Sonra siz bir süreç içinde beşer olarak gelişip kişilik kazandınız. 30.20. İnsanın üzerinden parantez içinde o tarih sahnesine çıkıncaya kadar tüm zamanlar içinde belirsiz ve uzun bir süre geçmemiş miydi ki henüz O bu süre zarfında anılmaya değer bir şey bile değildi. İnsanoğlunun katmerli bir karışımı olan hayat tohumundan biz yarattık, sınava tabi tutmayı diledik ve ardından ona işitme ve görme yeteneği verdik. 76-1-2. Ey insanlık! Eğer ölümden sonra diriliş konusunda kuşku içindeyseniz, unutmayın ki biz sizi ilkin bir tür topraktan, sonra bir damlacık döl suyundan, sonra rahim cidarına asılıp tutulan döllenmiş yumurtadan, sonra asli unsurları oluşmuş fakat tali unsurları henüz oluşmamış bir ceninden yarattık. Bu size menşeinizi açıklamak için yaptığımız bir uyarıdır. Derken doğmasını istediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar annelerinin rahimlerinde tutarız, sonra sizi bir bebek olarak dünyaya getirtiriz, nihayet sizler olgunluk çağına, işte bütün bu süreçlerden geçerek ulaşırsınız. Ama içinizden kimilerine ölüm erken yaşlarda tattırılır. Kimileri de ömrün en düşkün çağına kadar ertelenir. Öyle ki sonunda o bilen biriyken hiçbir şey bilmez hale gelir. 22.5. Doğrusu biz insan türünü bir nevi konsantre balçıktan yarattık. Epey sonra onu karar kılacağı rahimle yer tutan bir hayat tohumu kıldık. Daha sonra o hayat tohumundan döllenmiş hücreyi yarattık. Daha sonra döllenmiş hücreden cenini yarattık. Ve ceninden de kemikleri yarattık. En sonunda kemiklere kas giydirdik. Sonuçta onu bağımsız bir varlık olarak inşa ettik. İşte her şeyi en güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı böyle yücedir. 23-12-14. Varlığın, evrenin, güneş sisteminin ve elementer biyolojik, embriyolojik yaratılış süreçlerinin her üçünü birden ifade eden insanın yaratılışından söz eden bu ayetlerin ortak noktaları şunlardır. 1. Allah'ın yaratma sünneti, ol dedi, o an oldu şeklinde değil, ol dedi, oluş sürecine girdi şeklindedir. Allah'ın sünnetinde, yasasında asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın sünnetinde bir bozulma bulamazsın. 43-48-23. 2. Allah hiçbir şeyi gelişi güzel ve keyfi yaratmamış, her şeyin yaratılışını bir yasaya ve sebebe bağlamıştır. 3. Allah'ın değişmez sünnetlerinden biri de yaratışta aşamalılık ve süreçliliktir. Bu da açık ve net olarak evrimin sünnetullah oluşuna delalet eder. Hatta aşamalılık ve süreklilik yasası toplumların helaki için dahi geçerlidir. Bakınız 16-47, 17-16. Bunlar Kur'an'ın ayetleri. Bir de tabiatın ayetlerine bakalım. Tabiatın Kur'an'ı olan tabiat kitabında bu ilkelere aykırı olarak vuku bulan ne vardır? Hiçbir şey. O halde birbirine teyit eden Kur'an ve tabiat ayetlerinin haykırdığı hakikattir. Evrim, tekamül. Müslüman hakikate teslim olan insandır. Hakikate teslim olan kişi Kur'an ve tabiat ayetlerinin haykırdığı bu hakikati uydurulmuş din adına inkar etmeye yeltenmez. Hakikate teslim olur ve Müslüman isminin hakkını vermiş olur. Materyalist ve ateist evrim teorisine karşı çıkma adına ilahi bir sünnet olan evrim, tekamül yasasına karşı çıkmak şeytanın durumunu hatırlatmaktadır. Şeytanı övmek isteyenlere göre şeytan Allah'ın Adem'e secde emrini Allah'tan başkasına secde etmemek adına reddetmiştir. Yani şeytan sözde Allah'a rağmen Allahçılık yapmıştır. Ateistlerin yanlış yaklaşımlarına karşı çıkma gerekçesiyle Kur'an'ın ve tabiatın ayetleriyle sabit olan ilahi evrim yasasını reddetmek buna benzer. Bu durum ilahi evrim yasasını inkar etmek için Darwin'in istismar edilmesidir. Kilisenin evrimcilere karşı çıkma adına yazdıklarını doğru yanlış demeden Müslüman kamuoyuna pazarlamak, bilerek veya bilmeyerek İslam'ı Hristiyanlığın yerine koymaktır. Kilisenin yazdıkları ve yazdırdıklarının albenili paketlerle Müslümanlara servis edilmesi ise ayrı bir fecaattır. Evrimin hem Kur'an ayetleri hem de tabiat ayetleri tarafından desteklenen ilahi bir yasa olduğu keşfi bize ait bir şey değildir. Kur'an'ı ve tabiat ayetlerinin haykırdığı bu hakikati Kur'an'ın inişinden günümüze kadar savunan bir dolu İslam alemi ve düşünürü gelmiş geçmiştir. Ne yazık ki Müslüman kültürünü Kur'an'ın tabiatından ve tabiatın Kur'an'ından kopardan rivayetçi ve taktikçi gelenek söz konusu alimlerin ve düşünürlerin sesini boğmuştur. Boğulan bu sesin yerine ikame edilen şey Yahudi ve Hristiyan kültürünün rivayet edebiyatı aracılığıyla Müslüman kültürüne taşınan mitolojilerdir. Biz daha önce o mitolojilerden bazı örnekleri aktarmıştık. Asıl felaket bu mitolojilerin din zannetilmesiydi. Nitekim kalabalık kitleler için durum tam da böyle olmuştur. Bu şaibeli hatta yer yer zararlı bilgiler başlangıçta çeşne olsun diye nakledilmiş, hemen ardından Kur'an'ın muteber yorumu ilan edilmiş ve en sonunda da ayetlerin makamına kurulmuştur. Müslümanların tarihinde evrimci yaratılışı savunan alimler ortaya ciddi bir edebiyat koymuşlardır. Fakat bu edebiyatı Müslümanlar ne okumuşlar ne de sahip çıkmışlardır. Bunun bedeli ağır olmuş, Müslüman çocukları ilahi bir sünnet olan evrimi Müslüman alimlerinin kaleminden öğrenmek yerine Batı'nın şaibeli isimlerinden öğrenmek zorunda kalmışlardır. Bundan daha da vahimi, evrimi Müslüman alimlerinin kaleminden öğrenmesi durumunda Kur'an'a ve İslam'a sadakati daha da artacak olan cins kafa Müslüman çocuklarından bir nicesi, evrimi Batı agnostikler ve tanrı tanımazların kaleminden öğrendikleri için dine mesafe koymuşlar, hatta bazıları yüz çevirmişlerdir. Evrimci İslam alim ve düşünürleri, evrimin Kur'an'ın teyit ettiği bir sünnetullah olduğunda hemfikirdirler. Fakat iş bu ilahi kanunun nasıl gerçekleştiğini açıklamaya gelince ortaya birbirinden farklı ekoller ve yorumlar çıkmaktadır. Evrimci Müslüman alim ve düşünürlerin ilk yaratılış, türlerin kökeni, insanın elementer ve biyolojik yaratılışı konusundaki fikirleri farklılık arz etmektedir. 2, 4, 3 Müslüman evrimciler ve evrim görüşleri. Açık yüreklilikle şu soruyu sorarak konuya girelim. Müslüman alimlerinden bir kısmının evrim teorisiyle kısmen örtüşen veya ona teğet geçen düşünceleri onları evrimci olarak tanımlamaya yeter mi? Yine açık yüreklilikle cevap verelim. Yetmez. Zira onlardan modern zamanlarda modern bilim ve teknolojilerin desteklediği bulgularla ortaya atılmış olan evrim teorisini savunmalarını beklemek hem onlara haksızlık hem de zamanı şaşırmışlık olur. Bir soru daha soralım. Müslüman alimler arasında ilk insanın yaratılışını çömlek ve kaburgaya indirgeyen rivayete dayalı geleneksel yaklaşımı aşan isimler var. Bunlar insanın yaratılışını bir kopuş olarak değil de büyük varlık zincirinin bir halkası olarak okuyan isimler. Kendi çağlarına göre oldukça ileri görüşlü ve cesur olan bu alimlerin yaratılışı büyük varlık zinciri içinde açıklamalarını ve bu açıklamalardan bir kısmının evrim teorisiyle kısmen benzeşmesini yok mu sayalım? Üstelik bunlar içerisinde Kur'an'ın inceleyin emrine uyarak yaratılışı deney ve gözleme dayalı olarak incelemiş Cabir bin Hayyan ve Cahız gibi isimler de vardır. Buna da açık yüreklilikle cevap verelim. Asla yok saymayalım. Eğer böyle yaparsak hem onlara hem de tabiat yasalarına, sünnetullah'a ve bilim tarihine haksızlık yapmış oluruz. Söz konusu alimlerin evrimciliği, evrim teorisi taraftarlığı anlamında bir evrimcilik değil, yer yer sünnetullah'a denk düşen bir evrimciliktir. Şimdi evrimci Müslüman alimlerin ekolleşen yorumlarını burada özetlemeye çalışalım. 1. Canlıların ilahi tabiat yasasına bağlı olarak kendiliğinden oluştuğu görüşü. Bu görüşün en büyük ismi ünlü İslam kimyacısı Cabir bin Hayyan'dır. Parantez içinde Ö815. Cabir, Memun dönemindeki bilimsel patlamanın habercilerinden biridir. Hissiyata dayalı sezgisel duyuşu önceden batınilerden daha çok ilmiyatta ve deneysel bilgiye dayalı hermetiklere daha yakındır. Kadım hermetizmin canlıların kendiliğinden oluştuğu tezini İslam'la ıslah ederek savunmuştur. Taşların madenlere, madenlerin bitkilere, bitkilerin canlılara evrildiği kanaatindedir. Bu türler üzerinden türlerin köken birliğini savunur. Dipnot 42. Cabir bin Hayyam, Resail, Kitab-ı Sab'in, Neşr A. Ferid el-Mezidi, Beyrut 1427, sayfa 425. Cabir, Tebidül İksir'de örneğin balıklarla insanlar arasındaki evrimsel bir bağ olduğuna atıf yapar ve okurunun buna şaşırmaması için uyarır. Yine o Allah'ın hayvanları taş, bitki, hayvan üçlüsünün en şereflisi yaptığını ve akıllı ve konuşan varlık olan insanı da hayvanların en şereflisi yaptığını söyler. Dipnot 43 H. Kitabül Mevazini Sagir, sayfa 181. O yaratılışın ilahi irade sonucu başladığını vurgulamakla yeni Platoncu sudur teorisine prim vermediğini gösterir. Cabir'e göre hayat dört temel unsurdan yola çıkarak evrimsel süreçlerle oluşmuştur. Hatta insanlık tarihinde mineral, bitki, hayvan ve insanların yapay yolla üretileceği fikrini ilk ortaya atan isim Cabir'dir. Dipnot 44. Şöyle bir soru akla gelebilir. Yapay yolla canlı üretimi mümkün olduğunda buna din ne der? Biz açık ve net olarak deriz ki yasak olan ölüm üretmektir. hayat üretmeyi hiçbir kutsal kitap, hiçbir vahiy, hiçbir din yasaklamaz, yasaklamamalıdır. Fakat o ilahi yaratma ile beşeri imal etmeyi birbirinden kavramsal düzeyde ayırır. İlkine kevn ve halk, ikincisine tevalüt ve tekvin der. Cabir bin Hayyan'ın evrim görüşünü şu veya bu oranda kendisinden sonra savunan birçok isim çıkmıştır. Bunlar arasında kendilerini gizleyen bir grup Basralı bilginden oluşan İhvan-ı Safa, Endülüs'lü simyacı El-Mecriti, Müfessir Fahrettin Razi, Nehcül Belaga'nın ünlü şairi İbn Ebi Bilhadid, Muhammed bin Tahir, Endülüs'lü İbn Tube, İbn Tufeyl ve İbnün Nefs'i sayabiliriz. 2. Kozmolojik yaratıcı evrim görüşü. Bu görüşün babası İslam tarihinin kıymeti bilinmeyen ve mezhebinden dolayı ötekileştiren dehalarından İbrahim Nazam'dır. Parantez içinde Ö 845. O çağının ateizmi, dehriye ve çağının nihilizmi, mecusilik ile mücadele etmiş, Aristoteles mantığı başta olmak üzere yabancı felsefelerin İslam'ı kuşatmasına karşı çıkmıştır. Düşüncelerinde Kur'an'ı esas almaya ilke edinmiştir. Nazam, kendisine nispet edilen yaratılış teorisi olan Kumun-u Araf 189'a dayandırır. Kumun, gizli güç, potansiyel olup henüz açığa çıkmamış olan demektir. Fakat buna benzer bir teoriyi Stoacıların da savunduğunu biliyoruz. Bu yoruma göre Allah yaratılışı başlatmış, yarattıklarının içine potansiyelleri koymuş, onlar evrimsel süreçlerle ortaya çıkmışlardır. Nazama göre türler sabittir. Hepsi zaman içinde ayrı ayrı ortaya çıkmıştır. Bu görüşten Nazam'ın mutasyonu reddettiği sonucu çıkar. Fakat öğrencisi Cahız'ın ondan naklettiği, dünyada sıra dışı şeylerin olduğu reddedilemez. Mutasyon ve olağanüstülükler, işaret ve insanlara uyarı olarak oluşan şeyler cümlesine dahildir sözü mutasyonu kabul ettiğini gösterir. Dipnot 45. Cahız, Kitabül Hayvan, Kahire, 1945. Nazam'ın mutasyon ile sonradan mucize adı verilen olağanüstüyü yan yana anması altı çizilmesi gereken bir noktadır. Ortaya çıkış anlamına gelen zuhur adını verdiği görünüşü de Zariyat 51'e dayandırır. Ana türler kaybolmaksızın sürekli yenilenirler. Farklı ırkların ortaya çıkışını böyle açıklar. Varoluş süreçlerinin tabi olduğu evren Allah'ın iradesine göre işler. Bazı oryantalistler Nazam'ın Platoncu anlamda ilk defa ruhtan söz eden İslam alemi olduğunu söyler. Bu doğru değildir. Nazam, Kur'ani anlamda bir ruh anlayışına sahipti. O dönemin dualist gnostik akımları tarafından İslam'a sokulmaya çalışılan ruhçu batınılığa karşı durmuş, bunu yaparken de bazen onların delillerini onlara karşı kullanmıştır. 3. Biyolojik evrim görüşü. Bu görüşün babası Am el-Cahiz'dir. Parantez içinde Ö 869. Cahiz bilinen ilk Müslüman biyolog ve zoologtur. Aynı zamanda hayvanlara dair ilk ansiklopedik eserinde sahibidir. O yazdıklarında sadece nakle dayanmaz, bizzat gözlemler yapar ve deneysel bilgiyi de kullanır. Hayvan türleri arasındaki farklı biyolojik evrimsel süreçleri açıklamaya çalışır. Mutasyon ve başkalaşmayı kabul eder. Buna da İsrailoğullarına dair alçak maymunlar olun 2.45 ayetini delil gösterir. Maymun kılıklı insanların varlığından söz eder. Çevre, iklim, hayat tarzı ve benzer şeyleri evrime etken olan sebepler arasında sayar. Ona göre evrime tabi varlıkların tümü Allah'ın iradesiyle yarattığı çekirdek varlıktır. Her tür kendi içinde taşıdığı potansiyel kuvvet sayesinde evrimleşir. Bu potansiyeli yerleştiren Allah'tır. Doğal seçilim görüşünü kabul eder. Eş'ari'den önce Makalütül İslamiyen adlı bir eser yazan Kâbi, ilk antropolog sayılması gereken Biruni, Kazvini kendisi gibi bir hayvan ansiklopedisi yazan Demir'i onun görüşlerini kısmen veya tamamen kabul ederler. Dipnot 46. Bakınız Kemalüddin Eddemir'i Hayatül Hayvan El Kübra Beyrut 1428 2007. Fakat bir isim vardır ki onun biyolojik evrim düşüncesine ekolojik evrim ve sosyolojik evrim boyutu da eklenmiştir. Bu isim İbn Haldun'dur. Parantez içinde ölüm 1406. İbn Haldun, İslami evrim düşüncesine orijinal katkılar sunmuş biridir. O anlık sıçrama, tafra, mutasyon yoluyla evrimi kabul eder. Ona göre evreni oluşturan varlıklar, sebeplerin sonuçlara bağlandığı bir hiyerarşi içinde birbiriyle birleşme halindedir. Bazı varlıkları diğerlerine dönüşür. Bu harikalar bitip tükenme bilmeden devam eder. Her bir varlık ait olduğu basamaktan bir üste yükselme ve dönüşme yeteneğine sahiptir ve bazen de dönüşür. Madenlerden bitkilere, onlardan da hayvanlara doğru muazzam bir yükseliş söz konusudur. Madenler aleminin sonu bitkiler aleminin başı ile bağlantılıdır. Örneğin bitkilerin en üst basamağında olan hurma ve asma, hayvanların en alt basamağında bulunan salyangoz ve midye gibi canlılarla bağlantılıdır. Bu yüzden salyangoz ve sedefte sadece dokunma duygusu bulunur. Bir alt varlığın ufkundaki şeylerin bir üst varlığın en ilkellerine dönüşebilmelerini sağlayan garip bir yetenekleri vardır. Böylece hayvanlar alemi oluşmuştur. İbn Haldun'a göre son halkasını düşünce ve akıl sahibi insanların oluşturduğu sürecin bir önceki halkası maymundur. İbn Haldun açıkça şöyle der. Hurma ve üzüm, sedef ve salyangoza, maymun insana, insan meleğe insilah edebilir. Dipnot 47. Mukaddemenin bazı el yazma nüshalarında maymun anlamına gelen kırade kelimesini güç anlamına gelen kudret şeklinde okuyanlar olmuştur. Fakat hem bağlam hem de İbn Haldun'un evrime dair görüşlerinin bütününden çıkan sonuç bu kelimenin doğru okunuşunun kırade maymun olduğuna teyit eder. O insilahı mutasyon ve metamorfoza yakın bir anlamda kullanmıştır. Ayrım sonu sayfa 156.